Sayfa 158. Türkiye ve Türk ulusu yapaydır. Demokrasi, özgürlük ve bilgilenme hakkı adına arı Konrad Adenauer Stiftung ve TDV'nin işbirlik toplantısına katılanlar, Stiftung'un Alman devlet kurumlarıyla ilişkilerini aldırmamış olabilirler. Dipnot, Alman CDU'nun uzantısı Konrad Adenauer Vakfı'nın Türkiye Şubesi 1984'te açıldı. Bu vakfın yerel yönetimlerin güçlendirilmesi projelerine ilgisi yüksektir. Alman Sosyal Demokratlarının partisi SPD'ye bağlı Friedrich Ebert Vakfı 1988'de İstanbul'da şube açtı. Öncelikle CHP ile birlikte çalıştı. FES, CHP gençlerine eğitim düzenledi. CHP üst yönetiminin uçak paralarını karşılayarak Almanya'ya konferanslara çağırdı. Alman FDP'nin liberal vakfı Friedrich Naumann Stiftung ise 1991'de İstanbul'a yerleşti. Liberallerle arı, TDV gibi yerli siviller ile ortak çalışmalar yürütüyor. Alman Yeşiller Partisi'nin örgütü Heinrich Böll Stiftung da 1995-96'da İstanbul'da çalışmaya başladı. Robert Bosch Stiftung ise 2000 yılında yerleşti İstanbul'a. Bu vakıfların tümü Alman devletinin politik eğitim fonundan para almaktadır. Alman dışişlerinin yayınlarında ülkelerin iç siyasetlerine göze batmadan karışılışmanın uygulanabilir yöntemleri verilmekte ve diyalog programlarıyla yapıcı bir rol oynayacakları açıklanmaktadır. Tamer Bacınoğlu, Türkiye'de Alman Vakıflarının Marifetleri, Cumhuriyet, 6 Temmuz 1999. Ama onların şu bilgiye değer vermeleri beklenebilirdi. Türkiye'ye yönelik gri propaganda Doğu Batı Enstitüsü'nde pişirilir. Konrad Adenauer'ın Türkiye danışmanı Udo Steinbach, Doğu Batı Enstitüsü'nde müdürlük yapmaktadır. Eski asker Steinbach, Alman devletine sadık bir görevlidir. Almanya'nın Paris Büyükelçiliği'nde askeri ateşe olarak da bulunmuştur. Buraya dek bizi ilgilendiren bir şey yok. Ne ki Almanya'dan baktığımızda göreceğimiz, duyacağımız ilginç sözler olacaktır. Steinbach'ın 15 Eylül 1998 saat 18 ile 21 arasında Katolik Kilisesi örgütünün Lingenholthausen'daki Ludwig Wintorsthaus'ta Die Bedeutung des Islams für Europa başlıklı sözlü tebliği, yabancı kuruluşlarla işbirlik yapanların arasında hasbelkader bulunabilecek bazı yurttaşları ilgilendirebilirdi. Bu sorumlu yurttaşlar belki okuyacakları bu satırlarla uyanırlar. Uyanmalılar çünkü Steinbach adlı bu görevli konferansta şunları söyleyivermişti. Türkiye yapaydır. Gerçekte var olan Türkiye bir adamın, önemli bir adamın, tarihsel öneme sahip bir adamın dikte ettirmesiyle yaratılmış bir yapay oluşumdur. Bunu yapan kişinin adı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu adam tek başına bir devlet yaratmıştır ve Türkiye'nin bugünkü sorunu işte budur. Bu adam, yani Mustafa Kemal, yapay olan bir devlet yaratmıştır. Bugün Türk Cumhuriyeti'nin temeli olarak Kemalizmin iki unsuru, laiklik, dinin ve siyasetin birbirinden ayrılması ve Türk ulusalcılığı gerçekle bağdaşmamaktadır. Türk devleti yeniden yapılanmaya zorlandı. Mustafa Kemal Atatürk İslam'ı bir kalemde silebilirdi. Silebileceğini düşündü. 20 yılın sonunda Kemalizmin ikilisi bu süreç öldü. Böylece bu olay hallolmuştu. Ama bu Kemalizm hiçbir şeyi değiştiremedi. Çünkü Anadolu 1000 yıl içinde İslamileşmişti. Bu bir şey değiştirmedi. Çünkü Türkiye Kemalistlerin Büyük Osmanlı geçmişinin bir devamıydı. Ve öteki iyi ve güzel Türk milliyetçiliği Ermenileri kovdu, öldürdü ve katletti. Yunanlıları mübadele etti. Fakat birçok halk grubu, etni ve kültürler Anadolu'da kaldı. Örneğin Kürtler her nasılsa hala yok edilemediler. Dipnot, Die Bedeutung des Islams für Europa, Akademie Baden am 15. September 1998, 18-21 Uhr im Ludwig Wintorsthaus in Lingenholthausen, Abschrift des Vortrag Schmidt-Schnitz Katte, Akademie Archiv Politik Steinbach, HDM. Ayrıca aynı kaynaktan Tamer Bacınoğlu, Türkiye'de Alman Vakıflarının Marifetleri, Cumhuriyet, 6 Temmuz 1999. Stiftung elemanına göre her şey çok açıktır. Türkiye'de ulus yapaydır zorlamayla bir devlet kurulmuştur. Bu konuda denebilir ki yabancıların bu tür düşüncelerinin varlığı bilinmektedir. Türk-Kürt uzlaşmasını savunanlar da dolaylı olarak TC'nin yapaylığını ileri sürüyorlardı. CİBE'nin Türkiye bürosunda ikinci direktör ve TDV kurucusu Ergun Özbudu'nun derlediği belgede bu sava şu derin açıklamayla katılınmakta. Olan şey Mustafa Kemal'in var olmayan farazi bir varlığı, Türk milletini ayağa kaldırarak ona hayat vermesiydi. Onun girişmiş olduğu projenin gerçek boyutlarını bize veren ve düşüncenin ütopyacı niteliğini ortaya çıkaran, olmayan bir şey için sanki varmış gibi çalışması ve onu var etme yolundaki kabiliyetidir. Dipnot, Ali Kazancıgil ve Ergun Özbudun'un makalelerinin Fahri Unan tarafından yapılan çevirisinden aktaran Şerif Mardin, Türkiye'de Din ve Siyaset, sayfa 65. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapay bir ulus, yani gerçekte olmayan bir ulusa dayanılarak kurulduğu savıyla yola çıkanlar, Türkiye'yi olabildiğince kategorikleştirmeye çalışırlarken ipin ucunu iyice kaçırmışlardır. Stiftunglarda Alevi, Sünni, Kemalist, Kürt, Türk kimlik çatışmalarına uzanan tezler üretilmektedir. Almanya'da ülkemize yönelik girişimin bir parçası olarak ve Türkiye Kürtlerinin etnik uyanışında Almanya üst görevi görmüştür diyerek onayladıktan sonra, Türkiye'de 90'lı yıllarda yükselişe geçen Alevi Rönesansı'nın merkezi Almanya olmuştur açıklamaları, Project Demokrasi Ağı'nın Batı Avrupa'dan Türkiye'ye atılmakta olan ilmiğini açıklıyor. Dipnot, Ayşe Yıldırım, Almanya, Almanca Alevilik dersi talebi önce kiliselerden geldi. Aydınlık, 30 Temmuz 2000, sayfa 13. Almanya'dan Türkiye'ye uzanan Alevi örgütlenmesi ve Alman devletinin çabaları için geniş bilgi, Mehmet Demiray, Understanding the Alevi Revival, A Transnational Perspective, MS tezi, The Department of Political Science and Public Administration, Bilkent University, February 2004. Bu arada belirtmeliyiz ki Alevilik inancına sahip yurttaşları Avrupa kültürü içinde ayrı bir topluluk olarak değerlendirmek ve bu yöntemle Türkleri bölme anlayışı çok yeni değildir. Alevi inancının Hristiyan inancına yakın olduğu, Protestanlığın kiliselerinin kapılarının baskı altındaki yurttaşlara her zaman açık olduğu düşüncesi Almanya'da yayılmaktadır. Dipnot, Mustafa Balbay, Alevilerin Sağlam Duruşu, Cumhuriyet, 6 Mayıs 2002. Alevi inançlı yurttaşların arasında Anadolu Rumları bulunduğu düşüncesi Yunanistan kaynaklıdır. Karamanlıların Rum olduğu üstüne bilgi yayılması da bir başka sivil derinliktir. Almanların sözleriyle uyanmayanlara Profesör Udo Steinbach'ın ve Alman siyasal partileriyle ilişkili olmaları doğal olan Stiftung örgütlerinin Türkiye'de devlet ile toplum arasında uçurum oluşturmak üzere Alevilik dini yaratılmasıyla ortaya çıkarılacak yeni bir ayrılmadan mutlu olmaları olağandır. Çünkü Amerika'dan tetiklenip Avrupa Birliği enstitülerinde teorileştirilen, insan haklarını azınlık haklarına eviren şifre çözücülerinin devlet Alevilik ve Kemalizm dindarlar çatışması örtüsü altında doğrudan çok uluslu devlet kışkırtması peşinde olmaları da olağandır. Bu örgütlerin devlet ve karteller tarafından desteklenmeleri ve işin AB boyutunu derinleştirmesi ise daha da olağandır. Dipnot, bu konu ve Batı'nın İslam'a ve inanç özgürlüğüne sahip çıkma taktiklerinin altındaki ırkçı, dağıtıcı yaklaşımın özü için, bakınız İslam için, bakınız Tamer Bacınoğlu, der Fall der Türkei in der Deutschen Publizistik, Ein Feindbild besonderer Art ya da İngilizce çeviri, The Making of Turkish Bogeyman, A Unique Case of Misinterpretation in German Journalism, Grafis Yayınları İstanbul 1998 ve Tamer Bacınoğlu, Modern Alman Oryantalizmi, Alman Yayıncılığının Türkiye Tablosu, Asam Yayınları Ankara 2001. Özelleştirme propagandasına ve ANAP'a dış destek. 1999'da yapılan Stiftung ortaklı anayasa konferansını onurlandıran devlet büyükleri bu katılımlarıyla söz konusu ayrıştırıcı politikalar oluşturan Stiftung etkinliklerini ulusumuz gözünde meşrulaştırmışlardır. Bunun adına demokratik işbirlik ya da saydamlık deniyor olabilir. Benzeri etkinlikler Amerika'da ya da Almanya'da bırakınız konferansı küçük bir toplantı düzeyinde gerçekleştirirse ne olur? Bir şey olamaz. Çünkü bu örgütlerin kendi ülkelerinde siyasal çalışma yapmaları yasaktır. Bunu anlamak için yasa karıştırmaya gerek yok. Stiftung ya da Foundation adlı örgütlerin etkinlik raporlarına bakmak yeterlidir. Bu tür incelemeyi ciddiye alacak bilim oltası peşinde koşanların oralara dek uzanıp kimin etnik azınlık, kimin çoğunluk olduğuna ve devletin egemenliğini güvence altına alan ceza yasalarına bir bakmalıdırlar. Demokrasi ve azınlık hakları pazarlayıcısı vakıflarla, think tank denenlerle işbirlik yapan Türk Demokrasi Vakfı'nın 1991 yılında CİPE adlı Amerikan İş Adamları Örgütü aracılığıyla NED fonundan sağlanan 80 bin dolarlı destekli projesini NED raporundan aktaralım. Dipnot, İşbirlik nitelemesi TDV'nin etkinliklerini tanıttığı web sitesindeki işbirlikler başlığından aynen alınmıştır. Mustafa Yıldırım. Dipnot, TDV 1987 yılında Ankara'da kuruldu. Yönetim kurulu Ergun Özbudun, CİPE Ankara temsilcisi, NED Journal of Democracy yayın kurulu üyesi, Bülent Akarcalı, başkan, Nurten Tahta, Mehmet Cavit Kavak, Cem Kozlu, Işın Çelebi, Üstün Ergüder, Baun Tesev, Mehmet N. Gök, Erdal Türkan, 1995'te üye sayısı 65, 1994 yılı bütçesi 15 milyon TL. Dış ülkelerde temas kuruluşları, Konrad Adenauer Foundation, Project of Education on Democracy, Non-Governmental Organizations Guide, sayfa 80. Ve bu parasal desteğin 1998'de nelere yaradığını yakından görelim ve bir kez daha değerlendirme olanağını bulalım. Proje özet raporu diyor ki, yardımı alan Turkish Democracy Foundation, TDV, konu iş ve ekonomi. Program özeti, Türk Demokrasi Vakfı'nın Türkiye'de özelleştirme ile ilgili 18 aylık programının desteklenmesi. Aynı raporda Türk Demokrasi Vakfı'na ek olarak verilen 26.100 doların proje gerekçesi daha da açık. 2 kitabın ve 4 aylık bültenin 4 sayısının yayımını desteklemek. Biraz hesap yapmaya değer. 80.000 artı 26.100 eder 106.100 dolar. Sanırsınız ki ANAP üyelerinin kurduğu vakıf parasızlıktan kırılıyor. ANAP'ı destekleyen özalizme bağlı hali vakti yerinde onca yurttaş dururken sen kalk ellerin adamlarından, dahası ellerin devletinin kasasından bu denli küçük bir destek al. ANAP destekçisi iş adamlarımızdan ve yurttaşlarımızdan istenseydi bu para elbette bulunabilir ve ellere muhtaç olunmazdı. Gerekçesi anlaşılmaz, çetrefilli bir iş. Bir yanda papatyalardan günümüze uzanan zengini seven zihniyet, bir yanda da hepsi 106.100 ABD doları. Günahlarını almamak gerek. Vakıf elektronik ağ, internet açılımında belirttiği sözcükle bu tür işbirlik masraflarını Amerikan kuruluşlarından yalnızca başlangıçta almış olabilir. Ve işler rayına oturunca kendi kaynaklarına dönmüş de olabilir. Vakfın bu tutumu şunca akıllı, becerikli adamlardan kurulu, Özal gibi bir deha önderin elleriyle özene bezene örgütlenmiş bir siyasal partiye yakışmıyor doğrusu. Ne ki partinin de aşağı kalır yanı yok. ABD muhafazakarlarının yani yabancı bir devletin siyasal örgütü İRİ, vakıfla kurduğu işbirlik üzerine Anavatan Partisi'ni de katmış, İRİ'nin 2000 yılı faaliyet raporunda aynen şöyle deniliyor. İRİ, Türkiye'nin Anavatan Partisi'ne ilk kez yapmakta olduğu Nisan 1999 seçimleri için aday belirleme işlerinin esasını oluşturan çalışmalarda yardımcı oldu. Olacak iş mi bu denilemez. Çağ atlatıcı bir dünya önderinin ardılları seçimlerde aday belirleme işini pek çağdaş bulmamış ya da liderlerini aşmak inancını işlerinde o denli büyütmüş olmalılar ki bir yabancı devletin siyasal örgütünden acaba ne etsek de milletvekili adaylarını doğru dürüst seçsek en iyisi bu işi Amerikalılara soralım diye düşünmüş olabilirler. Bu aşamada aynanın öteki yüzünde görüneni yansıtmak gerekiyor. Yabancının emellerine hizmet eden askeri darbeler sonrasında bir ülkenin yurttaşları, siyasal örgütleri, aydınları budandıkça varılacak nokta, siyasal yaşamın boşluğu kaldırmayacağı kuralına uygun olarak yabancılar tarafından doldurulur. Ve onlarla işbirliği yapanların da katkısıyla tarihsel birikim hem siyasal hem de kültürel yönden yıkılır. Bu yıkım yukarıda örneklerini gördüğümüz türden uluslararası dayanışmalarla daha da etkin oluyor. Ne ki onları tanımadan önce Rabıtatül Stiftung işlerinin, hükümetlerin, medyanın, başbakanın, bakanların desteğine karşın TC adaleti karşısında düştükleri durumu özetleyelim. Bergama Altın Dosyası kitabı nedeniyle Konrad Adenauer Stiftung'un açtığı dava 8 Ekim 2002'de, Friedrich Ebert Stiftung'un açtığı dava ise 1 Mayıs 2003'te, Heinrich Böll Stiftung'un açtığı dava 4 Aralık 2003'te karara bağlanmış ve Necip Hablemitoğlu lehinde sonuçlanmıştır. Dipnot, dava karar kopyaları için bakınız ekler. İRİ, Arı, Soros ve Liseli Gençlik Örgütlenmesi. Senaryonun bütününü görmeden içinde olma oğlum. Dipnot, bu sözler 1965-1971 arasında öğrencilik döneminde gençlik olaylarını yakından yaşamış bir mühendis babanın basına yansıyan mektubundan alınmıştır. 12 Mayıs 2001 İstanbul Princess Hotel'deki konuşmacı TC'nin devlet düzeninin iflasını salondaki gençlere şu sözlerle bildiriyordu. Siz gençler Ankara'yı tamamen unutun. Bu sistem iflas etti. Ankara'dakilerin sizden korkmalarının bir sebebi de eğer siz meydanlarda yürürseniz hükümet 3 günde düşer. İşçi ve memur haklarını satın alıyor. Ama sizin istediğiniz geleceğiniz. Eğitim ve münazara enstitüsü kurmak istiyoruz. Bu iki enstitümüzün hedefi artık üniversiteler değil liseler olacaktır. Derviş'in belirttiği ekonomik değil, siyasi bir tespitti. Sübjektif hukuk devleti anlayışı olan Yılmaz, Ecevit ve Demirel anlayışının geçersiz olduğunu sizler biliyorsunuz. Artık objektif hukuk devleti anlayışının zamanı geldi. Sizlere güvenerek eski unsurların tasfiyesi için çalışmalarımıza başlıyoruz. Dipnot, Arı Genel Başkanı Kemal Köprülü, 12 Mayıs 2001, Maslak Princess Oteli, İri Arı Akşam Gençlik Kongresi İstanbul. Böyle diyordu Arı Hareketi Derneği'nin başkanı Kemal Köprülü. Türkiye'nin meclisteki siyasal partileri neredeyse emir üzerine yasa değiştirirken Arı Başkanı gençleri eyleme çağırıyordu. 500 genç Amerikan Cumhuriyetçi Parti'nin uzantısı Project Democracy'nin 4 ana örgütünden biri olan IRI, International Republican Institute tarafından tasarımlanan liderlik projesi kapsamında 2 yıl süren çalışmanın sonunda Akşam Gazetesi'nin de desteğiyle Princess Otel'de toplanmışlardı. Toplantıya katılanlardan ÇYDD Başkanı Türkan Saylan da bir konuşma yapmıştı. 1999 yılında İngiliz Mori Limited'in Türkiye kanadı Strateji Mori Limited tarafından 18 ilde gerçekleştirilen gençlik araştırmasıyla başlayan çalışmalar, daha sonra Arı Derneği yöneticilerin çeşitli illerdeki örgütlenme çabalarıyla ve gençlik toplantılarıyla sürdürülmüş. Arı dernekçilerinin açıklamalarından 2. Cumhuriyetçi Yeni Demokrasi Hareketi'nin ardından yepyeni liderler önderliğinde bir siyasal hareket oluşturulduğu anlaşılıyor. Hem de Amerika'dan İsrail'e, Berlin'den Selanik'e, dış ilişkileri ve devlet üst yöneticilerinden medyaya iç desteği denk getirmiş bir hareket. Toplum yararına çalışan sivil kuruluşların ya da vakıflar, genel müdürlüğünce denilen vakıfların gençleri siyasal eyleme çağırmaları pek görülmüş şey değil. Ancak bir siyasal hareket yapabilir bunu. Oysa Arı Derneği Başkanı'nın düşürülmesini istediği hükümetin liderleri ve bakanları daha 2 yıl önce bu dernekçileri kutlayan iletiler yollamışlardı. O zaman kutlamaktan kendilerini alamadıkları adamlar şimdi hükümetlerini düşürmek için eylem çağrısında bulunuyor. Bu çağrı elbette özgürlükler, demokrasi ve şeffaflık kapsamındadır. Ulusal onur ve gurur sahibi iş adamlarının, çiftçilerin, öğretmenlerin, mühendislerin, gençlerin, yaşların, bağımsızlığı savunan, her kesimden insanın görüşlerine yer vermeyen yayın ortamı, şeffaflığı bir yana bırakıp, tek yanlı olarak ve arı türünden örgütlerin dış ilişkileri üstüne bir bilgi vermeden, onların sesine de, görüntüsüne de çokça yer ayırmakla önemli bir katkıda bulunmaktadır. Bir derneğin 3 yıl içinde nerelerden nerelere geldiğini görmek için Project Democracy ağının sıkı örülmüş bir bölümüne bakmadan önce geçmişin unutulup giden cumhuriyeti değiştirme girişimini anımsamalıyız. ANAP ve YDH çevresinde arılar. Cem Boyner ile Kemal Derviş'in Yeni Demokrasi Hareketi sönüp gitmişti. Ama onun yerini alacak bir başka hareket hem Türkiye'de hem Avrupa'da ve hem de Amerika'da kurduğu ilişkilerle neredeyse Türk Cumhuriyeti'nin dışişleri misyonunu yüklenmiş, genç liderler kampanyasıyla devletin geleceğini de güvenceye almıştır. Bu hareket 1994'te oluşturuldu. 1997'de Arı Grubu Derneği ve 1999'da Arı Hareketi Derneği olarak ortaya çıktı. Dipnot, Arı kurucuları Ahmet Özkara, YK üyesi iş adamı Mersin, Can Fuat Gürlesel, YK İstanbul, Haluk Sami Önen, YK iş adamı İstanbul, Hayrullah Zafer Aral, YK iş adamı İstanbul, İbrahim Taşkan, YK avukat Üsküdar, Mahmut Reha Akın, YK mühendis Bursa, Mehmet Dursun Şafak, YK İstanbul, Mustafa Alagöz iş adamı Konya Postası Gazetesi sahibi ve yönetim kurulu başkanı, Konya İnter Genç Holding yönetim kurulu başkanı, 1983 ANAP Konya Merkez İlçe Başkanı, Konya Genç İş Adamları Derneği Başkanı, Konya, Veysel Celal Beysel, kimya mühendisi Bursa, Mehmet Zeki Kaba iş adamı Eskişehir, Emre Ergun işletmeci İstanbul, 2000-2001 YK, Murat Bektik başkan, Şerif Kaynar başkan vekili, Günseli Tarhan başkan vekili, Doktor Can Fuat Gürlesel genel sekreter, Zeynep Damla Gürel Sayman, Emre Argun, Ayşe Laçinel, Mehmet Şafak, Müge Telatar denetleme kurulu, Işık Boğ, Nilgün Kıdeş, Cüneyt Kurtbay, Haluk Önen, Alp Halil Yörük. Uzunca bir süre ANAP içinde etkinlik göstermişlerdi ama 1999 başlarında her nedense ANAP yönetimiyle araları açıldı. Dipnot, Murat Sabuncu Dip'ten gelen özel hareketi, Arı, Milliyet 28 Temmuz 1999. Arılar bu ayrılıştan sonra ANAP yönetimiyle aralarındaki sınırı Türkiye'nin 1990'a dek çok iyi yönetildiği ama daha sonraki yıllarda ehliyetsiz ellere kaldığını ileri sürerek koymaya başladılar. Onların yolu belli ki özalizm yoluydu. Yeni çıkışlarını ABD'nin IRİS'i ve Almanya'dan FNS, Friedrich Naumann Stiftung'un finansmanı ve desteğiyle düzenledikleri İstanbul Konferansı ile taşlandırdılar. Yayın dünyasının pompaladığı yeni bir misyonla Cem Boyner'in liderliğinde oluşturulan Yeni Demokrasi Hareketi, YDH, yaygın adıyla 2. Cumhuriyetçi Hareket ile özdeşleştirildiler. Yeni çıkışlarını 27 Temmuz 1999'da özalvari bir imajla gösterdiler. grubun yani derneğin kurucular arasında adı geçmeyen ama derneğin kendi anlatımıyla harekete geçinceye dek arıların tüm etkinliklerinde başı çeken Kemal Köprülü evinde büyük bir davet verdi. Bu davete katılanlar arasında ANAP'lı bakanlar, CHP temsilcileri, iş ve yayın dünyasının seçkinleri bulundu. Akit'ten gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak da davetliydi. Yeni demokrasi hoşgörüsüne uygun bu toplantıyı Kemal Köprülü Özal döneminin tüm eğilimlerini birleştiren bir atmosfer olarak tanımlamıştı. Arı örgütleyicisi hemen hemen hiç kimseyi dışarıda bırakmamıştı. Türkiye tarihinde rastlanmayacak bir olaydır yaşanan. Bir derneğin bu denli ünlüyü yan yana getirebilmesi azımsanacak bir başarı olamaz. Dipnot, Arı'nın davetine katılan ünlülerden bazıları. Rahmi Koç, Mustafa Koç, Ali Koç, Ahmet Özal, Besim Tibuk, Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı, Ahmet Vefik Alp, Mimar, MHP İstanbul Belediye Başkan Adayı, Ali Talip Özdemir, ANAP Eski Milletvekili Eski Bakanlardan, İstanbul Belediye Başkan Adayı, Bedrettin Dalan, ANAP Eski Yöneticilerinden İstanbul Eski Belediye Başkanı, Burhan Karaçam, Yapı Kredi Bankası Eski Genel Müdürü, Bülent Akarcalı, ANAP Milletvekili, TDV Genel Başkanı, Can Kıraç, Koç Holding Eski Koordinatörü İş Adamı, Celal Bayar, Eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın torunu, Cem Boyner, Altın Yıldız sahibi, Yeni Demokrasi Hareketi Kurucusu, Genel Başkanı İş Adamı, Cem Duna, ANAP Eski Yöneticilerinden THY Eski Genel Müdürü, Emekli Büyükelçi, Cemal Kutay, Atatürk Araştırmacısı, Profesör, Milliyet Cemal Kutay'a profesör ve Atatürkçü ünvanı vererek onurlandırmış. Enver Ören, İhlas Holding sahibi, Süleymancılık tarikatının kurucusu Süleyman Tuna Han'ın damadı. Mücahit Ören, iş adamı, Hüsamettin Kavi, İSO Başkanı, İlhan Kesici, ANAP'lı eski milletvekili Sabancıların damadı. İlhan Kılıç, Orgeneral, Hava Kuvvetleri Komutanı. Lütfullah Kayalar, ANAP'lı milletvekili eski bakan, Osman Birsen, İMKB Başkanı, Rüştü Saracoğlu, TCMB eski başkanı, Semahat Arsel, Koç Grubu, Sezen Cumhur Önal, Şule Bucak, CHP üyesi, Yavuz Canevi, eski hazine müsteşarı, eski TCMB başkan yardımcısı, Yaşar Okuyan, ANAP milletvekili, Çalışma Bakanı ve Abdurrahman Dilipak, Akit yazarı. Yayın ortamının promotif yani yüceltici etkinliğiyle arılar güçlenmeye başladılar. Onları övmeyen, konuk etmeyen köşe yazıcısına az rastlanır. Halka ve demokratik kitle örgütlerine değer vermeyen devlet görevlilerini arıcıların toplantılarında, kokteyllerinde görmemek olanaksızdır. Arıcıların dış bağlantılarına bakılırsa içerideki promosyonun hafif kaldığı görülür. Nedenini anlayabilmek için arıcıların sınır ötesi ilişkilerine, etkinliklerine göz atmak gerekiyor. Arıcılar 1-8 Kasım 1997'de Amerika Birleşik Devletleri'ne uçtular ve Renaissance Foundation'a konuk oldular. Vakıf onları ABD senatörleriyle, kongre üyeleriyle, IMF, Hazine Bakanlığı, lobi grupları ve NGO'larla görüştürdü. Bu ilk geziden sonra Amerika Birleşik Devletleri arılar için komşu kapısı oldu. 23-27 Şubat 1998 arıcılar Amerikan Türk Cemiyetleri topluluğunun konuğu oldular. Arayı soğutmadan 30-31 Mart 1998 arasında Kuzey Yunanistan Endüstri Federasyonu ve Amerikan Yunan Odası tarafından düzenlenen Balkanlar konulu 5. Selanik Forumu'na uçtular. Hemen ardından arılar İsrail'i destekleyen en büyük örgüt AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, Amerikan İsrail Halk İşleri Komitesi'nin çağrısıyla yeniden ABD'ye uçtular ve örgütün konferansına katıldılar. Dipnot, ABD'de Yahudi, Musevi yurttaşlarımıza bu adla anmadığımız bilinmeli, örgütlerin başında AIPAC'ın yanı sıra AJC, American Jewish Committee, AJ Congress, American Jewish Congress, JINSA ve Washington Institute for Near East, WINAP gelir. Öteki örgütler BNAI, British Anti-Defamation League, ADL, Institute for Jewish Policy Planning and Research, Jewish National Fund, Jewish Study Center, Jewish War Veterans, National Council of Jewish Women and Hadassah, International Association of Jewish Lawyers and Jurists, AIPAC destekçisi Religious Action Center of Reform Judaism Direktörü Haham David Saperstein, 22 Haziran 1999'da ABD Başkanı Clinton tarafından Uluslararası Din Hürriyeti Komisyonu, The U.S. Commission on International Religious Freedom Başkanlığına atandı. AJC ise TC Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ocak 2004 ABD gezisi sırasında Profiles in Courage, Cesaret Karakteri ödülünü verdi. Arılar artık dünyada Türkiye'yi temsile başladılar. Ürdün ve İsrail'de New Atlantic Initiative, Yeni Atlantik girişiminin düzenlediği toplantıya katıldılar. Dipnot, bu örgüt NATO'nun genişleme planlarına entelektüel güç sağlamak üzere Freedom House bünyesinde kurulmuştur. Bu arada AIPAC ile ilgili kısa bilgi arıcıların hangi güçlü örgütlerle ilişki kurduğuna iyi bir örnek olacaktır. İsrail destekçisi örgütlerle birlikte AIPAC 1951'de kurulmuştur. Bütçesi 30 milyon dolardır. 55 bin üyesi bulunan örgüt ABD ile İsrail devleti ilişkilerini düzenler. 200 üniversitede stajyer öğrenci programı uygular. Bu stajlarla 1979 ile 1996 arasında 18 bin öğrenci, yasama süreci, dış politika, siyasi işler, grassroots yani örgütleme ve siyasal liderlik konularında eğitim görmüştür. Öğrencilerin arasından seçilenler ABD yönetim kademelerinde çalışmaya başlarlar. Dipnot, Tayyar Arı, Amerika'da siyasal yapı, lobiler ve dış politika. Sayfa 247-251. Bu gerçeği görebilmek için özellikle ABD Dışişleri İstihbarat ve Siyasi Bürolarındaki kadrolara bakmak yeterlidir. AIPAC, ABD-İsrail ticaret ilişkilerinin İsrail lehine değiştirilmesinde, ortak askeri programların gerçekleştirilmesine önemli bir etkiye sahiptir. AIPAC askeri yardımlarda da çok etkindir. Örneğin 1986'da ABD Dışişleri Bakanı Schultz'un AIPAC'a bizzat yazıyla başvurarak İsrail'e yollanacak silah türleri ve yardım paketleri konusunda görüş istemesi örgütün gücünü gösteriyor. İsrail'e yapılan yardımlar 1985'ten sonra AIPAC sayesinde karşılıksız hale gelmiştir. Dipnot, ABD'nin İsrail'e son 50 yılda günde 15 milyon doları bulmaktadır. Yardımın %60'ı ABD'nin silah şirketlerine gitmektedir. Yalnızca 1997-2002 arasında Lockheed Martin şirketinin kasasına giren para 5 milyar dolardır. Bunun 2,5 milyarı 50 tane F-16 için, 2 milyarı yedek parça, alçak irtifa ve kızılötesi gece görüş hedef sistemleri ve çoklu roket fırlatma rampaları için ödenmiştir. Boeing İsrail'e Apache helikopterleri, United Technologies Black Hawk helikopteri, Raytheon şirketi Patriot füzeleri, Northrop Grumman radar satarken Exxon Mobil jet yakıtı satmaktadır. Jordan Green, Arming the Occupation, A Chronology of US Military Aid and Weapons Contracts to Israel. 1995 Present, Institute for Southern Studies, Durham, North Carolina, April 4, 2002'dan. Aktaran CAQ, Number 74, Fall 2002, Sayfa 13. İsrail destekçisi örgütlerin en tepesinde yer alan ADL of B'nai B'rith, ADL'nin ABD'deki örgütsel gücünün boyutu, özellikle Araplar, İsrail politikalarına muhalefet eden Yahudiler, İsrail'in çıkarlarına aykırı davranan politikacılar hakkında planlı programda istihbarat dosyalaması ve bu istihbaratı FBI gibi iç güvenlik örgütlerine iletmesi, Mossad hizmeti ve benzeri etkinliklerle derinleşmektedir. 1993 yılında polisin ADL'nin San Francisco ve Los Angeles bürolarında yaptığı aramalarda 950 siyasal grup ve 12.000 birey hakkında dosyalama yapıldığı saptanmıştır. Dipnot, Rachel Marshall, Spy Case Update, The Anti-Defamation League Fights Back, Washington Report on Middle East Affairs, July-August 20, 1993. İlişkilerin Güney Afrika ırkçılarına dek uzandığı görülmüştür. ADL görevlisi ve aynı zamanda FBI muhbiri olan ve Güney Afrika yönetimine de çalışan Roy Ballock'a, bir zamanlar ADL bölge yöneticiliği yapmış olan Beverly Hills avukatlarından Bruce Hockman aracılığıyla 25 yıl ödeme yapıldığı ortaya çıkarılmıştı. San Francisco polislerinden Tom Gerard'ın imha edilmesi gereken bini aşkın dosyayı Ballock'a ilettiği de soruşturma dosyasında yerini almıştı. Dipnot, Dan Evans, Spy Guy Ballock, Web of Intrigue, The Examiner, 041-2002. Bazı Türkiye Cumhuriyeti devlet görevlilerince kimi zaman lobi kuruluşu ya da Ermeni soykırım yasa tasarısını engelledikleri savıyla en üst düzeyde kabul gören bu örgütün casusluk etkinliği de göz önüne alınırsa, sivil toplumcuların ne denli hoş güçlere sahip olabileceği de ortaya çıkacaktır. Dipnot, Recep Tayyip Erdoğan'ın ilginç ilişkileri için bakınız Ergün Poyraz, Patlak Ampul 129-131. AIPAC ve öteki İsrail destekçisi örgütler ADL örgütünün etkinlikleri de dikkate alınırsa ABD kongre üyeleri üstünde önemli bir baskı oluşturabilme gücünü ele geçirmişlerdir. Bu örgütle Arap ülkelerine hoşgörüyle bakan kongre üyelerinin seçimlerini bile etkilerler, İsrail aleyhinde davranan siyasal parti üyelerini yalıtırlar. Yahudi örgütleri 1989-1990'da senatörlere, temsilciler meclisi üyelerine 7 milyon 600 bin dolar, 1985-1990 arasında senato dış ilişkiler komitesi üyelerine 1 milyon 200 bin dolar, yine aynı dönemde temsilciler meclisi dış ilişkiler komitesi üyelerine 1 milyon 200 milyon dolar bağışta bulunmuşlardır. Ayrıca dış operasyonlar alt komitesinin 13 üyesine 1 milyon dolar bağışlanmıştır. Dipnot, Edward Roeder, Pro-Israel Groups No Money Talks in Congress, The Washington Times, September 18, 1991. Sayfa A7'den aktaran Tayyar Arı, adı geçen eser sayfa 250. Arılar bu örgütlerle ilişki kurarken kendi açıklamalarında sıkça belirttikleri biçimde bilgiye dayalı politika yürütme amaçlarına uygunluk görmüş olabilirler. Daha başka ne gibi yararlar görüldüğünün şeffaflıkla açıklanacağını ummaktan başka çare yoktur diyerek arı uçuşlarına dönebiliriz.